16. ayrımın başı. Büyük sarı yaban arısının peşinde. Kısım 2. Lewis'e vardığımızda hava oldukça kapalı ve Stornoway'den ayrılırken ilk düşündüğüm şey buranın gördüğüm tüm yerler arasında en kasvetli ve çorak yer oldu. Kilometreler boyunca tek gördüğümüz boş araziler ve açık gökyüzü. Ama bu manzara gözüktüğü kadar boş değil. Gözüme ilk çalınan şey pamuk otu. Kaçırması da çok kolay değil. Yumuşak, beyaz pamuk püskülleri uzun saz benzeri saplarından sarkıyor ve rüzgarla salınıyor. Bu bitkiye bayılıyorum. Islak ve su emmişken bile. Çimler de var elbette ve süngerimsi bataklık yosunları ve suyun yüzeyi kahverengi. Daha yakından bakarsanız bu bataklığın özelliği olan dar hendek ve oluklarda bit otu yığınları ve bataklık zambaklarını görebilirsiniz. Bit otu pembedir ve bodur yaprakları ile kısa saplarda çiçekleri vardır. Bataklık zambağı bit otundan daha uzundur ama pamuk otundan kısadır. Kırmızı tomurcukları açıldığında güzel sarı yıldız biçimli çiçeklere dönüşür. Bu çiçeklerin nedenle kırılgan olduklarına şaşırıyorum. Göründüklerinden daha sağlam olmalılar çünkü böyle bir arazide ciddi oranda sağlam ve dayanıklı olmak gerekiyor. Yoksa hayatta kalamazsınız. Bu unsurlara turbanın asidik ve sulak koşullarına adapte olmuş bir başka bitki grubu ise güneş gülü. Bu bitkiyi ya da bir benzerini hiç görmedim ve benim ilgimi çekiyor. Güneş gülleri küçüktür ve yere çok yakın büyür. Bu yüzden güzelliklerini takdir edebilmek için onlara büyüteçle bakmanız gerekir. Köklerden büyüyen yaprakları sarımsı yeşildir ve bana basit baş parmakları hatırlatır. Sanırım bunlar dikdörtgen yapraklı güneş gülleri. Her yaprağın kenarında sanki duyarga gibi kısa, dikenimsi tüyler vardır ve her tüyün ucunda güneşte parlayan çiğimsi bir damla bulunur. Adı da buradan gelir. Bu bitki etoburdur ve tüylerden salınan yapışkan madde gelip tadına bakmak isteyen bihaber böcekler için ölümcül bir tuzaktır. Bu bitkilerin bir kısmı yaprakların çok üstünde duran uzun düz saplarının ucunda küçük beyaz çiçeklere sahiptir. Sanırım çiçeklerin yapışkan salgıdan uzakta olması gerekiyor. Çünkü tozlaşmaya ihtiyacınız varsa böcekleri tuzağa düşürüp yemenin bir anlamı olmaz. Acaba hangi böcekler bu bitkiyi tozlaştırıyor? Etrafta hiç arı görmüyorum. Belki de sineklerdir. Her yerde göz alabildiğine süpürge otları var. Başta onların farkına varmadım çünkü çiçek açmamışlardı. Ama birden renklere bürünmeleri uzun sürmeyecek ve bunu yaptıklarında tüm bataklığı pembeye boyayacaklar. Lewis adası Gaelic adlarından birini süpürge otlarından alır. Yani süpürge otları adası. Bu açık araziyi tamamen farklı bir gözle görmeye başlıyorum. Çorak olmaktan çok uzak bu eşsiz yaşam alanı hayat dolu. Yalnızca çok çeşitli bir bitki ve omurgasız yaşamına ev sahipliği yapmıyor. Ayrıca kum çulluğu, altın yağmur kuşu ve kervan çulluğu gibi birçok kuşun çiftleşmesi için de uluslararası önem taşıyan bir yaşam alanı. Ayrıca mavi doğan ve kır baykuşu bu araziyi avlanmak için ideal görüyor. Daha da önemlisi böyle bataklık alanlar karbon tutmak için de hayati önem taşıyor. Lewis adasındaki bu arazi gibi yaşam alanlarının korunması her zamankinden daha da önemli. İyi koşullardalarken böyle bataklık alanları karbon yutakları olarak tüm diğer ekosistemlerden daha başarılı oluyor. Tüm dünya yüzeyinin yalnızca %3'ü böyle turbalık bataklık alanı. Ancak bu kadarı bile dünyadaki tüm ormanların iki katından fazla karbon depoluyor. Woodland Trust'a göre eğer turba bataklıkları hasar görür ya da bozulursa karbondioksit ve diğer sera gazlarını salmaya başlarlar. Dünyanın turba bataklıklarının %1,5'unu kaybetmek bile tüm insanların bir yılda yaptığı karbon emisyonu kadar karbonun salınması demek. Eğer bahçeniz için turba bazlı kompost alıyorsanız, belki de artık daha sürdürülebilir bir şeye geçmenin zamanı gelmiştir. Bu bitkilerle tanışmaya öylesine dalmışım ki zamanın nasıl geçtiğini fark etmemişim. Park edecek bir yer bulmamız gerekiyordu. Bu yüzden de bataklıkları ve turbalıkları bırakıp gecenin geri kalanını Port of Ness limanında geçirmek için adanın en kuzey ucuna hareket ettik. Bu gece körfezde avlanan bir sümsük kuşu sürüsü var. O kadar yakındalar ki dürbüne ihtiyacımız yok. Arkamızda fulmar kuşları yerlerdeki eski tavşan yuvalarında dinleniyorlar. Bir deniz kırlangıcı gagasında bir kum balığı ile rüzgara karşı direnerek uçurumların ötesindeki uzun çimenliklerde bir yerde gizli duran yuvasına gitmeye çalışıyor. Sahil boş, rüzgar yabani ve gece yarısında hala gün ışığı var. Portless'ten Stonehenge'ın 2000 yıl öncesinde yapılmış Kalanish Stones'tan da geçerek güneye yolculuk ediyoruz. Burada yaz gün dönümünü kutluyoruz. Mevsim dönüşünü kutlamayı seviyorum ancak bu gün dönümlerinin büyük bir parti için bahane görülmesine üzülüyorum. Karşı çıktığım şey parti değil ancak etraflarında toplandıkları arazi ve antik anıtlara karşı saygı ve duyarlılık eksikliği. Hem de yılın en uzun gününde güneş bile daha çıkma fırsatı bulamadan her yeri çöplüğe çeviriyorlar. Neyse ki Kalaniş'te karşılaştığımız insanlar taşlar ve üzerlerinde durdukları araziyi çok önemsiyorlar. Ve güneşin doğuşunu hayatımda deneyimlediğim en soğuk ama açık ara en güzel ve büyüleyici yaz ortası şafağında izliyoruz. Bu adalara geleli bir haftadan az oldu ama duyu organlarım bir saniye bile boş kalmamış. Beynim her gördüğü şeyi, aldığı her bilgiyi zar zor işliyormuş gibi geliyor. Geldiğimizden beri bir doğa günlüğü tutuyorum ve kendimi şekerci dükkanında bir çocuk gibi hissetmeye başladım. Kaç farklı çiçekli bitkiyi defterime yazdığıma inanamıyorum. Şu ana kadar en az 35 ve bunlar sadece benim tanıdıklarım. Diğerlerini ise Ağustos'ta evimize döndüğümde fotoğraflarından tanımlamayı umuyorum. Ayrıca çok fazla kuş gördük. Sadece deniz kuşları ve balıkçıl kuşlar değil, kaya ve çayır incir kuşları, tarla kuşları ve kuyruk kakanlar da. Hatta kuyruk kakanlardan o kadar çok gördük ki dünya nüfusunun yarısı sanırım Lewis Adası'nda yaşıyor. Bu küçük eğlenceli kuşlara karşı bir sevgi beslemeye başladım. Diğerlerinden daha az utangaçlar. Biz adanın dar patikalarında bisiklet biner ya da yürürken etrafımızda uçup sekiyorlar. Hem de çok yakınımıza kadar geliyorlar. Şekil ve boyut olarak kızıl gerdanlara benziyorlar ama daha çarpıcılar. Erkeklerin mavi gri kafaları ve sırtları, siyah kanatları, siyah yanakları, gözlerinin üzerinde beyaz çizgileri ve soluk turuncu göğüsleri ve boyunları var. Dişiler kahverengimsi ve benim için ayırt etmesi daha güç. Onları diğer türlerle karıştırıyorum. Guguk kuşları, tarla kuşları, poyraz kuşları, deniz serçeleri, kervan çullukları ve bir bildircin kılavuzu. Evet, bir bildircin kılavuzu. Hem de karavandan birkaç metre ötede. Bitki örtüsünün içinde öylesine iyi gizlenmişti ki tüm sabrımıza ve geçirdiğimiz huzursuz saatlere rağmen onu görmeyi başaramadık. Çimlerin oynadığını bile görmedik ama devamlı çıkardığı sesten sürekli hareket halinde olduğunu anladık. Bu kuşlara boşu boşuna ele geçmez demiyorlar. Gördüğümüz şeyler arasında en heyecan vericisi Kalaniş'i bıraktığımız sabah karşılaştığımız bir çift beyaz kuyruklu kartaldı. Halietus albicilla. Bu kartallar denizde değil içerideydiler. Karavana birkaç metre öteden pençeleriyle birbirlerini tutmuş dönerek bize doğru geliyorlardı. Bir noktada yere çarpacaklarını düşündük ama son anda ayrılıp havalandılar ve uzaklaştılar. Görüşten çıkana kadar onları dürbünle izledik. Bu kuşları ya da bana nasıl hissettirdiklerini ifade etmek için bir sıfat yok. Bu deneyimi asla unutmayacağım. Ve hala önümüzde iki koca ay var. Ne yapmamız gereken bir şey, ne yetiştirmemiz gereken bir iş var. Adaların tüm bu görüntüleri, sesleri, kokuları ve enerjilerini emmekten başka hiçbir planımız yok. Otter Hebrides'ı sonbahar, kış ve baharda deneyimlemek nasıl olurdu merak ediyorum. Belki bir gün onu da yaparız. Belki yarın. McHare kıyısında dağlarla engin Atlantik Okyanusu arasında terk edilmiş bir küçük çiftlik buluruz. Karavanımızı park eder, bu küçük arazinin bakımını üstleniriz. Asla burayı terk etmemiz gerekmez. Acaba bizim gibi burayı ziyaret eden kaç kişi aynı şeyi düşündü? Böyle özlemlerin gün yüzüne çıkmasına niye sebep olur böyle yabani yerler? Ayaklarımızın altında kumu hissetmek, denizde yüzmek, ağaçlara sarılmak, yıldızların altında dans etmek ve havayı tüm yüceliğiyle deneyimlemek için en yüksek dağların tepesine yürümek isteğimizin altında ilkel bir dürtü yatıyor. Ancak böyle yabani doğaya herkes aynı şekilde tepki vermez. Böyle bir coşkunun gerçekleşmesi için çoktan bilinçli olarak, açık yani, kendinizi doğal dünyaya fiziksel ve duygusal olarak bağlamaya hazır ve istekli olmalısınız. Böyle hissetmeyenler şu anda deneyimlediğim duyulara ve keyfe karşı bir direnç geliştirmişlerdir. Belki korkuyorlardır, belki geçici olarak sınırlarını ve kalkanlarını indirirlerse o ilkel elementler ve dünya ile bir olma çağrısına kendilerini açarlarsa asla geri gitmek istemeyeceklerinden endişeleniyorlardır. Korku komiktir. Bazen bildiğiniz en güçlü insanlar aslan ya da kaplan saldırısıyla karşılaşmaktansa daha hassas kısımlarıyla bağlantı kurmaktan çok daha fazla korkarlar. Eğer dünyanın politikacıları ve iş liderleri böylesi yabani alanlarda daha fazla zaman geçirseler, ayakkabılarını, çoraplarını, ünvanlarını ve telefonlarını geride bırakarak kendilerini tamamıyla doğaya bıraksalar, takıntı haline getirdikleri ekonomik büyümeden daha büyük ve daha önemli bir şey olduğunun farkına varırlar mı diye düşünmeden edemiyorum. Doğaya bir fiyat biçemeyeceklerini ve ekonomiyi ekolojinin önüne koymanın yalnızca sağgörüsüz değil, aynı zamanda uzun vadede intihar anlamına da geleceğinin farkına varabilirler. Umarım. Birkaç yıl önce Barra Adası'na yaptığımız kısa ziyaretten beri Rab ve ben geri dönmek istiyorduk. Buraya en son geldiğimizde büyük sarı yaban arısını bir an için görmüştük ama zamanımız kısıtlıydı. Bu sefer onu iyice gözlemleme şansımız olmasını umuyoruz. Ayrıca bu adaların sayıları azalan bir tür olan yosun tarakçı yaban arılarına ve oldukça nadir görülen bir yalnız arı olan kuzey koletes arısına da ev sahipliğini yaptığını biliyoruz. Bu arılar, böcekler, kuşlar, yabani çiçekler benim için bir cennet. Nevis'ten Haris'e geçiyoruz ve manzara yine değişiyor. Haris Adası'nın etkileyici doğu yakası boyunca kıvrıla kıvrıla giden Golden Road'dan güneye doğru ilerliyoruz. Arazi oldukça olağanüstü. Dağlar, tenha alanlar ve sayısız göller, nehir ağızları ve koylar. Nehir ağızları ve koylar arasındaki düz arazilerde bir yığın parlak pembe çim karanfili var. Doğa günlüğümü tutmakta zorlanıyorum. Bu peyzaj öylesine çeşitli, yabani çiçek ve otlarla öylesine kaplı ki her gün pek çok yeni manzaralara ve türlere ev sahipliği yapıyor. Ve şimdi batı yakasına geçince manzara yeniden nefesimi kesiyor. Bu bizim için bir plaj tatili olmayacaktı tabii, ancak bu saf beyaz kumlara ve gök mavisi sulara bakarken açık ağızla ve dört gözle oturmak dışında bir şey yapmak çok zor. Büyüleyici. Sayabileceğimden çok çeşit yabani çiçek burada. Bu nadir ve kırılgan kıyı şeridinde yaşıyor ve çiçek açıyor. Mekir içinde farklı ortamları barındırıyor. Bazıları nemli, bazıları kuru, bazıları turbalı ama genelde kıyı ve kumlu. Bu yüzden de ziyaret ettiğiniz yer ve zamana göre göreceğiniz bitkiler değişiklik gösterir. Eğer becerebilirseniz süt otu, göz otu ve yabani kekik ile birlikte yabani orkidelerin açtığı burçak ve yoncalardan oluşan bir bitki örtüsünün üstünde çayır karanfili, pamuk otu ve düğün çiçeklerinin rüzgarda uzun saplarını salladığı ve havanın yoğurt otunun tatlı ve nazik kokusuyla dolduğu yabani çiçek yönünden zengin bir manzara hayal edin. Aralarında yara otu, peygamber çiçeği, çan çiçeği ve unutma beni çiçekleri de büyür. Bunların yanı sıra pek az bilinen ama isimleri ağız sulandıracak kadar lezzetli olan hapşırık otu, yüzü koyun, mercan otu ve yüzer gezer kurt pençesi de yetişir. Bu liste daha böyle devam eder. Her bir çiçekle vakit geçirdikten sonra bir de onları renkleri ya da tonlarına göre düzenlemeyi deneyin. Mekeir doğası Mayıs ayında beyazdır. Haziranda sarının tonlarına evrilir. Pembe, kırmızı ve leyla dönüşerek Ağustos sonunda mavi ve morda son bulur. Bunun arka planına bir de beyaz kumu ve sürekli dönüşen denizi koyun. Ya da karaya doğru dönerseniz içinde her birinin keşfetmeyi bekleyen küçük adaları olan turbalı göllerin, mavi kahverengi sularıyla bezenmiş dağların kontrast manzarasını. Eğer bunlardan herhangi birini gözünüzün önüne getirebiliyorsanız bu çarpıcı manzaraya dair bir fikriniz oluşuyor demektir. Eğer burayı ziyaret edecek kadar şanslı olursanız bana güvenin. Sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Gaelic, Mekeir kelimesi, Verimli ova anlamına gelir ama deniz ve turbalıklar arasındaki bu eşsiz alanı yaratan bir arada yaşayan değişkenlerin bir bileşimidir. Bu bileşim ingin otlaklar, kökleri derinde bulunan marram otları ile bir arada kalan ve milyonlarca kabuk parçasıyla zenginleşen kum, kumu karaya taşıyan sert rüzgarların etkisi, yeteri miktarda yağmur ve en önemlisi de insanlar ve otlattıkları hayvanların katılımını içerir. Bu özelliklerin doğru bir şekilde bir araya gelmesi öyle beklenmediktir ki McCair yalnızca İskoçya'nın ve İrlanda'nın kuzeybatısında görülür diyor İskoç Ulusal Mirası Dairesi. 1000 yıldan uzun süredir küçük toprak sahipleri dönemsel otlatma ve ekim nöbeti gibi geleneksel düşük zararlı pratikleri kullanarak uzun dar McCair şeritlerine baktılar. Ürünlerden kalanlar toprağa geri verildi ve bu da tohum bankalarını karıştırarak mahsullerin arasında yabani çiçeklerin yetişmesine yol açtı. Toprağa gübre olarak sadece su yosunu verildi. Hiçbir yabani ot ilacı kullanılmadığı için yabani çiçekler büyüdü. 7 harika gün boyunca Rab ve ben, Batı Haris'in plajları ve McCair alanlarını keşfedip içimize çektik ve burada bir yolculukta ilk yosun tarakçı yaban arımızı gördük. Büyük sarı yaban arısı gibi bu türde son yüzyılda tarımsal değişiklikler ve muhtemelen iklim değişikliği sonucunda büyük kayıplar yaşamıştı ancak Otter Hebrides, Gellir, İngiltere ve İskoçya'daki bazı kıyı bölgeleri gibi yerlerde görüldüğü için yine de Britanya ve İrlanda'da büyük sarıdan daha çok bulunuyordu. İlginç biçimde yosun tarakçı yaban arısının çiçek tercihleri de büyük sarıya benziyordu. Bu da büyük sarının yayılma alanının kuzeye sıkışırken yosun tarakçı yaban arılarının Birleşik Krallığın güney kısmında da görülmesinin başka sebepleri olabileceği anlamına geliyor. Haris'i büyük bir üzüntüyle terk ediyoruz. Feribotu yakalamamız lazım. Böylece ayrılır ayrılmaz fikrimizi kolayca değiştiremez ve geri gelebiliriz. Ama şu an gitme vakti. Bernard Rae üzerinden Uist'e. Kuzey Uist'in batı yakasındaki doğal yaşam koruma alanı RSPB Valrand'a vardığımızda Temmuz başlarıydı. Planımız burada haftanın büyük bir kısmında park yapmak ve bisikletlerimizle çevreyi dolaşmaktı. Koruma alanı geniş kumlu sahilleri, kayalık kıyıları, bataklıkları, kum tepeleri, McCair ile ünlüydü. Burada pek çok deniz kuşu, balıkçıl görmeyi de eğer şanslıysak bıldırcın kılavuzuna denk gelmeyi de umuyorduk. Büyük sarı yaban arısını bulmak için de yanıp tutuşuyordum ancak ilk önce eşyalarımızı yerleştirip kamp kurmalıydık. Karavanı toplarken kamp alanının arkasındaki arazide böcek ağları ve kamera ekipmanı ile bir grup insanın olduğunu fark ettik. Üzerlerinde durdukları arazi ve etrafındaki araziler sarı çiçeklerle kaplıydı. Emin değildim ama bir burçak olabilirdi. Büyük sarı yaban arıları da bu çiçekleri severdi. O insanların ne yaptığını merak ettim ve genelde yere baktıklarını fark ettim. Otter Hebrides'ta yaban hayat turları organize edilirdi. Ben de bu grubun da kelebek ya da yaban arısı aradığını tahmin ettim. Onları izlerken sabırsızlandım. Git dedi Rab. Benim işim bitince gelirim. Kameranı da unutma. Karavanı, bisikletleri, eşya boşaltmayı ve Rab'ı bıraktım. Yarı yürür, yarı koşar bir vaziyette ağları ve kameraları olan insanların terk etmeye başladıkları o alana yöneldim. Şans eseri, büyük sarı yaban arısı görüp görmediklerini öğrenmek için onları yakalamak istiyordum. Neyse ki bana doğru yürüyorlardı. Ben de onları kamp alanının girişinde yakaladım. Artık görebiliyordum. Ellerindeki ekipman bana onların TV ekibi olduğunu söylüyordu. İşte bu ümit vericiydi. Böldüğüm için kusura bakmayın diye girdim söze. Ama sizi şu arazinin üzerinde gördüm. Acaba büyük sarı yaban arılarını mı arıyordunuz? Cevap olumluydu. Aslında BBC'nin hafta içi akşamları yayınlanan The One Show isimli programı için iki kısımlık özel bir bölüm yapıyor ve bu yüzden de büyük sarı yaban arılarını özel olarak arıyor ve kaydediyorlardı. Bir sonraki hafta Otter Hebrides'tan canlı yayın yapacaklardı. Dediklerine göre tam şu anda burçakların üzerinde toplayıcılık yapan epey büyük sarı vardı. Delice Rab'a el salladım ve yanıma çağırdım. Arıları kaçırmak istemiyordum. Ama onun da onları bulduğumda yanımda olmasını istiyordum. Hatırladığım kadar güzel ve sarılar mı diye merak ediyordum. TV ekibinin film çektiği yere dikkatli bir şekilde gittik. Burada hiçbir şey kalmamıştı. Biz de gözlerimiz yerde, arada bir durup dinleyerek burçak tarlasını köşe bucak gezdik. Yaban arıları bazen o kadar derin vızıldarlar ki varlıklarını size bile belli ederler. Ve gerçekten de birkaç dakika içinde bir tane duymuştum. Odaklandım, kafamı çevirdim ki ona doğru daha iyi yönelebileyim. Birden onu gördüm. Güzel, saf, büyük sarı yaban arısı kraliçesi. Adının ifade ettiği kadar güzideydi gerçekten de. Baştan ayağa kalın ve sarı, sık parlak koyu sarı bir mantoyla kaplıydı. Yalnızca sırtının ortasından ve kanatların arasından tek bir siyah bant geçiyordu. Alt tarafı ve bacakları tamamen siyahtı. Bu kesinlikle kraliçelerin kraliçesiydi. Güzide yaban arısı kraliçemin çok pes bir sesi vardı. Onu çiçekten çiçeğe takip etmem bu yüzden kolaylaşmıştı. Uzun diliyle burçaktaki derin çiçek tablalarından nektar emebiliyordu ve arka ayaklarında polen taşıdığını şimdiden görebiliyordum. Bu yuva kurmaya başladığı ve ilk nesil için polen topladığı anlamına geliyordu. Anakarada bazı yaban arısı türleri yuva döngülerinin sonuna gelmekteydi ama büyük sarılar kış uykusundan Mayıs sonu Haziran başına en sevdikleri çiçekler çiçek açana kadar uyanmadıkları için onlar geç başlarlardı. Çoğu başka yaban arısı türü gibi büyük sarılar da kemirgen ve tavşanların terk ettiği yuvalarda yuva kurmayı tercih ederlerdi. Topak şeklindeki mekehir otlarının altında bunlardan gizli pek çok vardı. Ancak bu doğal ortam yuvalama için mükemmel koşulları sunsa da Yaban Arısı Koruma Derneği'nin web sitesinde yuva yoğunluğunun uygun yaşam alanının her bir kilometre karesi için bir ya da ikiden daha fazla olmadığını okudum. Ayrıca bu tür diğer yaban arılarına kıyasla daha küçük koloniler üretiyordu. Yuvalama biyolojisini ve Britanya ile İrlanda'da yoğun uygun yaşama alanının eksikliğini düşünürsek bu arıların ülkede neden az olduğunu anlamak hiç de zor değil. Balranald'da gelişimizden hemen sonra büyük sarı yaban arısı bulmuş olmaktan dolayı çok mutluyum ve daha fazla bulacağımıza dair iyimserliğimi koruyorum. Bu kesinlikle onların sevdiği bir ortam. Başarıyla yaşam döngülerini bitirmek için ihtiyaç duydukları her şey var burada. Burçağın yanı sıra sarı çiçekli gazal boynuzu ve kızıl yonca gibi favori besinleri de var. Yaz sonunda çiçeklendiğinde burçaklar, gazal boynuzları ve yoncalar bittikten sonra arıları besleyecek pek çok peygamber çiçeği de olacak. Yaban arılarının yaşam döngüleri boyunca toplayıcılık yapabilecekleri uygun çiçeklerin olması hayati önem taşır. Ancak böyle yaşam alanları şimdi giderek azalıyor hem de birbirlerine uzak mesafedeler. Birleşik Krallık'ta yabani çiçek açısından zengin çayırlarımızın %98'ini, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kaybettik ve bu kayıpların yanında yalnızca büyük sarı yaban arıları ve diğer yabani çiçek seven arı ve kelebek türlerinde değil. Her bir yabani çiçek çayırları ve meralarında yuva yapmayı seven deniz serçesi, tarla kuşu, kervan çulluğu ve bıldırcın kılavuzu gibi yere yuva yapan kuşlarda da azalmalar yaşadık. Gerçekten de neredeyse tamamıyla burçakların üzerinde olmak üzere daha fazla büyük sarı yaban arısı bulduk. Ancak yosun tarakçı yaban arılarına kıyasla özellikle de havanın kapalı olduğu zamanlarda sayıları çok az. Bu da yeniden bana sayıların azalmasında başka faktörlerin etkisi olup olmadığını düşündürttü. Bir dostumla gerçekleştirdiğim çevirmeçi bir sohbet biraz daha derinlemesine araştırmamı sağladı ve ben de Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nden Dr. Paul Williams tarafından yazılmış bir makaleye ulaştım. Williams, büyük sarı yaban arılarının diğer yaban arısı türlerine nazaran iklim değişikliklerine daha hassas olabileceğini öne sürüyor. Türün sayısının azalması söz konusu olunca hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir. Çok farklı faktörler mevcuttur ve suçu tek birine atmak doğru olmaz. Tek bir faktörü suçlu ilan etmek, örneğin böcek ilaçlarını ya da hastalık ve istilacı türleri kolaya kaçmak olur. Ancak gerçekte sebepler karmaşıktır ve tek tek değil, bir bütün olarak ele alınmalıdır. Kuzey Uis'teki haftamız sonuna geldi. Görüp tanıdığım çiçekli bitkilerin sayısı 70'e yaklaşıyor ve adadaki kuş gözlemlerimiz kırbay kuşu, kaya kartalı ve hem dişi hem de erkek pek çok mavi doğanı kapsıyor. Otter Herrights bu ve pek çok diğer yırtıcı için güvenli bölge. Bunların çoğunu Dorset'te görmem mümkün değil. Mavi doğanları gördüğüm için özellikle özel hissediyorum kendimi ve anakarada acımasızca avlandıklarını duymak beni çok üzüyor. Umarım bir gün hak ettikleri korumayı alırlar ve nüfusları yalnızca Otter Herrights'ın uzak dağlarında değil tüm Britanya ve İrlanda'da artar. En güzeli de tam biz ayrılmadan önceki gün iki bıldırcın kılavuzunu görmemiz oldu. Sabah akşam yürürken çıkardıkları sesleri duysak da onları aramaktan tamamen vazgeçmiştik ve tam önümüzden acemice kanat çırparak havalandıklarını gördüğümüzde şaşkındık. Tüm araziyi boylu boyunca uçup uzaktaki çite konarak en azından bizim tarafımızdan bir daha görülmediler. Ayrıldığımız sabah Rab haritaya bakıyordu. Haritalara bakmak hoşuna gidiyor. Eminim bundan çünkü diğer türlü ziyaret ettiğimiz büyüleyici Mekeir alanlarından bir kısmını kaçırdık. Bugün Beleşehir'e gitmek ister misin diyor. Görünüşe göre kuş gözlemi için ideal bir yermiş. Neden olmasın diye cevap veriyorum. Ve böylece birkaç saat sonra bizi Kuzey Uist'in batı yakasından Beleşehir'e Gelgit Adası'na götüren geçiş yolunu aşıyoruz. Oldukça düz. Bir sahilin üzerine park ediyoruz ve karavanla geçerken gözüme takılan bir Mekeir alanına doğru yol boyunca yürüyorum. Tek bir yerde bu kadar çok farklı bitki cinsinin bir arada yetiştiğini hiç görmemiştim. Birbirleriyle rekabete girmeden bu kadar çok bitkinin bir arada hayatta kalmasının mümkün olacağını düşünmemiştim hiç. Bakmak için eğiliyorum ve ayaklarımın etrafındaki ufak alanda sarı sarmaşık, burçak, çayır karanfili, yara otu, göz otu, menekşe, kuzu dili, kırmızı yonca, beyaz yonca, kanarya otu, altın tabak çiçeği, yoğurt otu ve kaz otu gördüm. Hem de bunlar yalnızca benim tanıyabildiklerim. İki tür orkide de dahil olmak üzere başka çiçekli bitkiler ve isimlerini bilmediğim bir dizi farklı ot var. İşte buna yabani çiçek çayırı derim ben. Bir çift ufak mavi kelebek çayır karanfillerinin üzerinde uçuşuyor. Yosun tarakçı yaban arısı yara otundan polen topluyor ve hava yoğurt otunun kendine özgü kokusu ile dolu. Eğer Otter Hebrides'a geçtiğimiz zamanı bana hatırlatması için tek bir anı tutabilecek olsaydım o bu an olurdu. Kendimi bu küçük cennet parçasından alıkoyup sahile gitmeyi başardığımda Rab etrafta yoktu. Ben de kıyıda yürüyerek yosun, deniz kabuğu ve sürüklenmiş odun parçaları topladım. Deniz camları ve komik görünüşlü süngerler de buldum. Sahilde toplayıcılık yapmayı severim. Hep sevdim, hep seveceğim. Sahile yaptığımız aile seyahatlerinin fotoğraflarına baktığımda benim hep baş aşağı kıyıda bir hazine ararken olduğumu görürsünüz. Hala Rab'dan eser yok. Bu yüzden kumlu bir banka oturmak için sahilin yukarısına gidiyorum. Pek az yeşillik olan bir yer seçiyorum ama gidip oturduğumda tam oradan güneşlenen bir böcek havalanıyor. Ben de tünediğim yeri değiştiriyorum. Böcekler genelde aynı noktalara dönerler. Bu yüzden de geri döndüğünde yerini kapmış olmak istemiyorum. Denize bakıyorum ve havanın bugün iyi olmasından dolayı çok mutlu oluyorum. Birleşik Krallık'ta bir sıcak hava dalgası var ancak adalara geldiğimizden beri yalnızca birkaç gün yağmur yağmadı ve ben de sıcak tutan kazaklar, atkılar, kulaklıklar takmadan yürüyüş yapıp bisiklete binebileceğimiz günler olacağını umuyorum. Soğuk, nemli ve rüzgarlı hava insanlar için iyidir ancak sinekler ve uçan böcekler için değil. Bugün dışarıda bu kadar çok olmalarına şaşmamalı. Onlar da güneşin keyfini çıkarıyor. Rahatsız ettiğim böcek geri döndü. Uçup konarken göz ucuyla gördüm onu ancak dönüp baktığımda bulamadım. Bu da beni meraklandırdı. Bu yüzden de eğilip alanı taradım. 16. ayrımın sonu.